Merhaba arkadaşlar. Malum yine bir seçim gündemimiz var. Seçimle yatıp kalkacağımız bir döneme daha girdik. Önceki seçimler kadar da böyle çok coşkulu da değil kamuoyu ama yine de bu konuları konuşalım istiyoruz. Metin merhaba.
Merhaba Ulaş.
5 konu seçtim ben. Sana da uygun olursa tek tek onları bir açayım. Adaylar açıklanmaya başladı. Haliyle bu 5 konuda adaylarla ilgili. En merak edilen AK Parti'nin İstanbul adayıydı. Murat Kurum oldu. Murat Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda bulunmuş. Şu an hala TBMM Çevre Komisyonu Başkanı olan bir bürokrat, Ankaralı, Çankaya'da bir memur çocuğu olarak dünyaya gelmiş. Annesi Kızılcahamamlı, babası Konya Karapınar'ın bir köyünden. Aslında bir İç Anadolu bürokratı ve İstanbul'a aday yapıldı. Şimdi istersen hemen bir soruyu atayım ortaya ve yorumlayalım. Neden Murat Kurum tercih edildi? Seçenekler okuyayım. Bir, kesinlikle kazanacaklarını düşünüyorlar. Bu yüzden de aileye yakın biri olması gerekiyordu. İki, kesinlikle kaybedeceklerini düşünüyorlar ve kaybetmenin de açıklanabilmesi için düşük bir profil olması gerekiyordu. 3. Genç ve dinamik olması ile sahada İmamoğlu'na denk bir aday olarak görüyorlar. 4. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. 5. Eldeki malzeme sınırlı, olabilen de bu oldu. Ne diyorsun?
Ulaş, öyle bir şıklar, öyle cevaplar yazmışsın ki yani bence hepsi birden. Bir kere Murat Kurum'u teknik olarak sen değerlendirdin ve daha hakimsin ama iletişim olarak baktığımızda arada çok derin bir fark var. Bir kere Murat Kurum gülümseyemiyor. Murat Kurum'da İmamoğlu'ndaki auranın çok küçük bir bölümü bile yok. Mesela bu sınıf başkanlığı mücadelesi olsaydı ve biz kim başkan olacak deseydik konuşmamız bile irrasyoneldi. Hakikaten İmamoğlu'ydu. Ve artı şu ana kadar yaptıkları iletişimde hep bence boşa düştüler. Çorba dağıtacağız gibi, hani böyle gerçekten insanları fakirliğini yüzüne vurur gibi şeylerle çıktılar. Yani Murat Kurum kadar zor tebessüm eden birisinin enerjimizle buradayız diye çıkması da bence çok acayipti. Ama şıklara bakarak gittiğinde bu şıkları birleştirirsek, kazanırsak aileye yakın birisi olsun, kaybedersek elimizdeki en star isimleri yitirmeyelim. İşte elimizde iyi kötü genç dinamik bu var, onu koyalım. Çok da ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ve elbette eldeki malzeme sınırlı, yani elde onların 500 tane adayları da bence yoktu Murat Kurum'u seçerken. Bundan 15 sene önceki gibi bir durum AKP içinde olmadığı bence kesin. Sence nasıldı insan kaynakları? Var mıydı çok adayları?
Son söylediğinden başlayayım. Çok uzun bir zamandır, birkaç seçimdir AK Parti bir kadro sıkıntısı yaşıyor. İyi kadrolar bulamıyor. Bulursa da ikna edemiyor. Mesela geçen seçimlerde İzmir'de hatırlıyorum, Ticaret Odası Başkanı çok iyi bir adaydı. Olursa zorlayabilirdi CHP'yi ama ikna edemediler. Artık bu gemide olma isteme arzusu da iyi kadroların, vasıflı kadroların azalmış görünüyor. Ama ben sanki şöyle olduğunu düşünüyorum. Seçimi kazanacaklarına inanıyorlar. Şıklardan bir şeydi ya, kazanacaklarını düşündükleri için aileye yakın biri olsun dediler. Çünkü tercih edilen isim kentsel dönüşümle ilgisi var. İmar barışında o vardı. Burada da konu deprem olacak ve önemli bir kentsel dönüşüm işleri olacak. Kanal İstanbul var.
Kazanacaklarını düşünüyorlar derken biraz da şey demiş oluyorsun değil mi? Profilli birini seçtiler,
evet,
ve bu yüzden.
Evet. Zaten şöyle, geçen seçim de öyleydi. Erdoğan atamalarını yapıp vali yönetir gibi yönetmek istiyor aslında belediyeleri. Ama toplum bunu almıyor.
Peki hakikaten buna uygun olmayan bir isim var mı Erdoğan'ın elinde? Yani şu an zaten çevresindeki herkes...
Ya mesela Üsküdar Belediye Başkanı var, Ümit, evet. Türkmen. Başarılı bir belediye başkanı. Milli Görüş'ten geliyor. Etki alanı var. İslami çevrelerde, dindar kesimlerde saygı duyulan birisi. Belediyeciliği beğeniliyor. İlk dönemlerdeki AK Parti olsa onu yapardı diye düşünüyorum. Ve de İmamoğlu karşısında daha güçlü bir aday da olabilirdi. Selçuk Bayraktar ismi çok geçiyordu. Onun toplumun bir ilgisi var.
Onu korkmuştu harcamaya. Yani hafaza onun, evet. Onun yenileceği AKP'den, evet. Kimse hazır olduğunu düşünüyor. Çünkü ellerindeki tek star isim o bence yani şu an.
Evet. Ama dediğin de çok doğru. Şimdi sahaya çıktığı an bu ne olmaz dedirtti yani. İşte bir kere çok haklısın. Çok bağırıyor. Ben memur çocuğuyum ve memurum diyor. Kılıçdaroğlu da öyleydi ya. Halkla duygu kuramazdı. Mimiksiz bir insan ya. Memur yani. Memurlar zaten hani bilmiyorum görevleri gereği midir? Suratsız oluyorlar. Çünkü dediğin gülümseme oturmuyor ya. Olmuyor. Yani sanki onu yapması doğru değilmiş gibi bir alışkanlıkları oluyor. Bir de şunu atamayalım. Yerel seçimlerde şehirli o şehre hakim insan olmasını istiyor. Hatta geçen seçim İmamoğlu için bile o Beylikdüzü'nden geliyor, İstanbul'u ne bilecek diye saldırıyordu AK Parti. Şimdi Ankara'dan bir kişi geliyor buraya. Koca İstanbul, bin tane sorun, bin tane detay. Kampanya sırasında işi zor bu açıdan da ve bunu da seçmen
burada,
görür.
Burada asıl soru bence şu Ulaş. Sence burada ideoloji ne kadar önemli? Yani iletişim açısından ikisinin tartışılır bir yanı yok. İmamoğlu bir yere gittiğinde karşıt görüşten bile olsa o öyle bir aurasıyla sarılıyor. Bir mesela fiziksel temasta bulunuyor. O çok
evet,
acayip.
Tehlikeli de. Bazen tehlikeli
evet,
de
yani
oluyor.
Çok riskli bir şey bir politikacı için.
Evet.
Hani
evet.
Hal burada böyleyken Murat Kurum'un teknik özellikleri bir tek kalıyor. O da zaten onun şahsına ihtiyaç yok. Bayağı o normal sıradan yazılı iletişimle de götürülebilir. Ama burada herhalde bu seçimde ideolojiler de en az bu kadar konuşacak. Bu muhalefetin bölünmüşlüğü,
evet.
Murat Kurum'un ne kadar Cumhur İttifakı'nı temsil
sanırım
ettiği.
Ona güveniyorlar. Yani geçen 2023'te de ona güvendiler. Kılıçdaroğlu aday olsun. Zaten beşi benzemez bunlar. Biz biraz gerilimli alanları kaşırsak bunlar da yıkılır gider diye. Şimdi burada da DEM Parti tartışması var. İyi Parti daha çok muhalefete çakmak üzere bir üçüncü yol şeyi çizdi. Farklı farklı şeyler var ama mesela Yeniden Refah olgusu da var. Onlar da Yeniden Refah'a ikna edemediler henüz. Eğer onlar aday çıkarırsa daha da zor olur işleri. Şöyle bir şey var. Genel seçimde AK Parti'yi zorla desteklemiş çok seçmen var. 2018'de de öyle olmuştu. Onlar yerel seçimde bu sefer gönlüme göre oy vereceğim diyebiliyor. Hiç değilse oy kullanmıyor ya da protesto ediyor. Mesela Yeniden Refah aday çıkarırsa ya da İyi Parti bir dizi AK Partili ve MHP'li AK Parti adayını değil o adayı destekleyebilir. Karmaşık bir durum yani. Bir özgüvenleri var. Onu zamanla anlayacağız sanırım.
Ben bir özgüvenleri olduğuna da çok emin değilim. Çünkü İmamoğlu'nun ikinci turda farkı katlaması çok büyük hayal kırıklığıydı başından
doğru.
itibaren.
Doğru ama anda. Bazı onlar ikinci seçim değil ilk seçim olarak alıyorlar. İlk seçimde işte 13 bin oy farkla kazanmışlardı. Bir de şöyle ilginç bir şey olmuştu. İstanbul ilk kez 2018'de tersine göç vermişti. 150 bin kişi sadece Karadeniz'e gitmiş. Ve niye gitmiş? Oradaki muhtar adaylarını desteklemek için gitmiş. Bunların iyi bir analizde %80'in AK Partili olduğu da biliniyor. Şimdi onların yarısı gitmeseydi bugün İmamoğlu belediye başkanı değildi.
Yani bu çok enteresan bir bilgiymiş. Benim haberim yoktu bundan. Peki ya ben daha çok CHP'li, DEM Partili, sol partilerden insanlar gören birisiyim. CHP'lilerde hep şu bakkal hesabı vardır. İşte %3 şuradan alırım, %5 buradan alırım. Geçen seçimde o yaptı. Kazanma formülünde, kaybetme formülünde düz matematikle çıkarırlar. Düz matematiğin burada bir önemi olduğuna çok iknayım. Elbette hangimiz reddedebiliriz? Ama şu demin ideolojilerde söylediğin hani bu sefer gönlüme göre vereceğim kısmının da bir etkisi olduğu kesin yani. Hani bir önceki seçimde Binali Yıldırım olmasaydı karşısında olan, o kadar özgüvenle yüklenmeyip de hakikaten şehircilikle mukabele etmeye çalışsalardı İmamoğlu'nun bu kadar şansı da olmazdı yani.
Şu an yaşadığın şehri Ankara'ya gelerek devam edelim. Evet. Orada da aday çok taze açıklandı. Turgut Altınok oldu. Turgut Altınok da sırasını beklerken yaşlanan siyasetçilerimizden biri. Böyle siyasetçiler var. Eskişehir'de vardı mesela birkaç isim var. Yıllarca Büyükerşen'den sonra belediye başkanı olmayı beklediler. Genç isimlerdi ama artık yaşlılar çünkü 5 dönem belediye başkanı oldu.
Bence politikacıların uzun yaşamasının tek sebebi bu. Bu hayatta ben hangi gruplar uzun yaşıyor, kimler kısa yaşıyor bakıyorum. Mesela rockçılar erken ölüyor, bluescular uzun yaşıyor. İşte ne bileyim. Politikacılar da uzun yaşayanların arasında uzun yaşamalarının sebebi bekledikleri şeyler 4 yıl, 5 yıldan başlıyor. Yani
doğru.
Bu kadar bekledikleri için uzun yaşıyor.
Ve de garanti değil.
Ya Turgut Altınok'ta da şu çok komik geliyor bana. Bizim ülkede her şey öbürüne bakarak yapılıyor ya. Birisi gözlemeci açıyor, Satı Ana'nın gözlemecisi. Öbürü yanına hem gözlemeci açıyor hem de Satı Ana'nın yanına Zehra Ana diyor. Hani bu kadar birbirine bakarak iş yapıyorlar. Ya Ankara'da da herkes daha milliyetçi, daha ülkücü adayı nereden bulurum bunun peşinde. Bu bence bir toplam olarak zaten ülkenin siyasi kaybı. Hakikaten burada yapılacak işe bakarak aday bulma alışkanlığı olsa partilerde çok daha iyi olacak. Mesela ben kişisel olarak söyleyeyim. AKP Mustafa Tuna'yı aday gösterseydi ben sandığa gittiğimde muhtemelen DEM Parti'nin, tipin vesairenin hani bana uygun gelen bir başka adayın oyunu verecektim. O diğerlerinin arasında bana en çok kim uyuyorsa ona verecek. Çünkü Mustafa Tuna Ankara Ankara'yı o arada iyi yönetti. Mansur Yavaş'tan daha düzgün adımları oldu. Enteresan bir profildi. Bir kere belediyeciydi, çok belli. Mesela Mustafa Tuna da Murat Kurum gibi biraz
yumuşak da bir insandı.
Ve o yumuşak yumuşak radikal adımlar attı ama yani evet. O ondan beklenmeyecek bir şekilde. Denenmişliği vardı. Şimdi ama ben hani bu kadar ülkücülük yarışı olduğunda en azından merkezdeki bir partinin, CHP'nin seküler bir partinin ülkücü adayına oy vermek bana birden daha yakın evet. görünmeye başladı.
Aynı Ayrıca, yorumu yaptım ben de geçen gün sordular. Şöyle görüyorum. Gökçek kadar sevilmeyen bir profil çıkarmış oldular muhalefetin karşısına.
Evet, bir de o var. Yani bu A takımlarıyla anılan evet. bilmem ne. Yani ben şu anda Mansur Yavaş'ın yerinde olsam Turgut Altınok'un gençlik fotoğraflarıyla propaganda yaparım. Yani o evet. fotoğrafların kendisi o kadar çok şeyi anlatıyor ki. Orada o kadar hani Melih Gökçek'in büyük rakibiydi hiç kuşkusuz ama aynı iticiliğe nihai olarak evet. sahipler.
Evet.
Bir
evet.
de bu o verdiği fotoğraf Turgut Altınok'un da o bıyıksız ve sürekli gülümseyen ve kenardan kontrastlı şehirli imajı filan da ya bir kere zaten Ankara'nın çok hazin bir yanı var. Ankara'da hiç kimse yüzü düzgün projelerle böyle hani Ankara'nın çılgın projesi bile yok. Allah korusun İstanbul'u şeyden Kanal
evet.
İstanbul'da.
Ama Yavaş şunu kurdu. Bir sosyal belediyecilik diye bir çerçeveye oturdu ve bunun da sahibi benim. Ya böyle anılıyor. İşte seçmenlerde de o duygu var. Yani şöyle bir şey. Ya mesela İmamoğlu nedir? Evin yaramaz çocuğu. Bundan gelecekte ne olur diye kuşkular vardır ama o fırlar gider ve aileyi de kurtarır. Çünkü girişkendir, girişimcidir falan.
Evet, çok doğru. Aynen öyle bir imaj. Ama dur
sözünü. Ama şey Mansur Yavaş baba. Ailenin babası insana o duyguyu karşıladı. Hele ki böyle çok psikolojinin tavan yaptığı işte pandemi oldu, ekonomi oldu bilmem ne falan. Bir baba figürü olarak çok karşılık gördü. Sosyal belediyecilik de ona oturdu. İşte çorba dağıtıyor diye bazen muhalifler dalga geçiyor. Ama onun bir karşılığı da oldu yani seçmende.
Yani şöyle seçmende olmuştur. Hakikaten bunlardan da anlamayan... bir seçmen de karşılıkları genellikle anlamayan birisi olarak. Yani ben gerçekten sosyal belediyecilikten aklımda kalanlar karşılaştırdığımda ister istemez İstanbul'da karşılaştıracağım. Mesela İmamoğlu'nun 4 yaşına kadar çocuğu olan anneleri otobüse bedava bindirmesi. Toplu taşım zaten mümkün olduğu kadar bedava ya da çok ucuz olması gereken bir şeydir. İmamoğlu'nun öğrenci yurtları. Yani gerçekten çok düzgün yerler onlar. İmamoğlu'nun buna benzer bir sürü şeyini bir solukta
evet,
sayabilirim.
Kreşler var, meydanlar var.
Kültürel şey yaptığı işler falan. Bunlar muazzam işler ve bunlar gerçekten sosyal belediye.
Evet, evet.
Bunların Ankara'daki karşılıklarını bilmiyorum.
Yalnız Metin şeye dönmek istiyorum. Sorumuz Yavaş değil de Turgut Altınok. O, ha, bir iyi, o iyi bir aday oldu mu? Çalışır mıydı? Oradan başladık. İkimiz de şeyi söyledik. Negatif tarafı şu. Mansur Yavaş'a da işte senin de eleştirilerin var belli ki. Onları taşıyan muhalif kesim Altınok'u görünce olmaz deyip yine Yavaş'a verecek. Bence hani konsolide edecek muhalif seçmeyi. O açıdan yanlış yani. İkincisi de ülkücü oyları alır mı? Yani Mansur Yavaş milliyetçiliği, ülkücülüğü konusunda ülkücülerin soru işaretleri olan bir isim değil. Geçen seçimde de şöyle görüyorduk bir sahada. Kime oy vereceksin diyoruz. MHP'ye vereceğim diyor. Yani kime diyorsun? MHP'nin adayı yok. İşte Mansur Yavaş'a vereceğim diyor. MHP olarak görüyor zaten.
Bir şey de var. Kürtlerin de Mansur Yavaş'la Turgut Altınok arasında derin bir fark olduğu neredeyse kesin yani değil mi? Mansur
tabii,
Yavaş'a
tabii,
daha
kesin. Kesin. Yani iki nedenle bir kere Ankara'daki Kürt nüfusu taşrada. İlçelere dağınık durumda. Bala'da, Kızılcahamam'da, Polatlı'da oralardaki hizmetten de çok memnun seçmen. Genel olarak memnun. Yavaş'ın iyi bir performansı da o oldu. Taşra'ya önem verdi. Oralarda da memnunlar ve onlar da çok kemik HDP'li, DEM Partili değiller. Orada firesi çok olmayabilir. Zaten sanırım DEM'de çok büyük profilli bir aday da çıkarmayacak. Öyle olunca orada firesi az olabilir. Ama bir şeye dönecek olursak Turgut Altınok, onun Mansur Yavaş'a kaçmış olan milliyetçi oyları geri getirme potansiyeli olduğunu düşünmüyorum. Onlar zaten Yavaş'ı sence, beğeniyorlar.
Peki sence Turgut Altınok'la hangi isimlerin arasında düşünerek Turgut Altınok'a karar verdi AKP?
İl başkanının adı çok geçiyordu. AK Parti il başkanı. O da iyi bir profil olarak beğeniyor. Sanırım ikisi arasında kalınmış en çok. Mustafa Tuna ismi de geçti. Ama yine deminki örnekle mesela geçmişteki AK Parti ne yapardı diye düşünürsek. Hani İstanbul'da Üsküdar Belediye Başkanı'ydı dedik ya. Veysel Tiryaki mesela her dönem bir ismi geçer. Altındağ Belediye Başkanlığı yaptı uzun yıllar. İyi bir belediyeci. Seküler kesimin de yine Altındağ'da beğendiği bir belediyeci. Mesela onu bir geçti ismi ama düşünmediler. Çünkü oralarda değiller.
Bu çok acayip. Hakikaten gerçekten çok acayip. Bu milliyetçilikte yarışmak için yırtın. Eminim İmamoğlu da biraz daha milliyetçi bir tip olsaydı İstanbul'da da hangisi daha milliyetçi onunla şey yapardı.
Evet. Evet. Ki o bile işte Karadenizli sonuçta Trabzonlu. O da milliyetçi görülüyor yani. Geçen seçim MHP'lerin %35'i falan verdi İmamoğlu'na.
Ya ben İmamoğlu'daki aurayı hakikaten anlamıyorum. CHP'nin karikatürü abüze edilen, pek çok zamanda haksızlık edilen seküler teyzeleri tırnak içinde, onlar da İmamoğlu'na bayılıyor.
Çok tartışılan bir isim de Maçoğlu oldu. Maçoğlu TKP'nin Kadıköy adayı olacak mı, oluyor mu derken oldu. Buna ne diyorsun?
Vallahi abi burada şimdi buna benim burada 6 saat konuşurum. Buna diyecek çok yok. Çünkü burada birden fazla bileşen var bence, yanlış olan. Şimdi birincisi, ya zaten bir kere belediyeciysen hem Dersim'i hem şeyi yönetemezsin, Kadıköy'ü. Yok böyle bir şey. Ne bu plug and play? Hani ben iyi belediyeciyim, orayı yönetirim, orayı da yönetirim, burayı
hatta
da yönetirim.
Bence Ovacık bile ve Tunceli bile farklı iki.
Evet, aynen. Şimdi burada Kadıköy'ü alması zaten bir mucize. Yani senin elinde Türkiye komünistleri olarak, Türkiye sosyalistleri olarak elinde bir tane marka belediye başkanı var. Ya Maçoğlu şehir şehir gezip konferanslar veren, konferansları tıklım tıklım dolan bir adam yani. Bir şekilde hani konunun kanaat önderi gibi de davranan, isimler ötesi filan takılmış Türkiye çapında bir insan. Yani şimdi bunun şu söylenenler doğruysa Dersim'de kaybedeceğine emindi. O yüzden Kadıköy'e geliyor ki görkemli kaybetsin diyen bir grup insan var. Şimdi ben bunu hiçbir zaman anlamam yani. Görkemli kaybetmek böyle bir şey değil. Hani analitik bir mücadele verip kaybedersin, görkemli kaybetmek olur. Tut ki A, B, C ya da D sahikiyle bunlar Kadıköy'de aday gösterdiler Maçoğlu'nu. Ya diğer sosyalistlerle niye konuşmuyorsun? Olacak iş mi? Bir sürü sosyalist parti var. Sen git onlar tiple nasıl konuşmuyorsun? Oradaki en güçlü sosyalist parti tip. DEM partiyle niye konuşmuyorsun? Ya CHP ile de konuş. Siyaset yapmak böyle bir şey değil mi? Ben mi çok yanlış biliyorum? Sen hiçbir şeyle konuşma, hiç kimseyle konuşma. Akşamdan sabaha Türkiye Komünist Partisi gibi zaten komünistliği sürekli tartışılan bir partinin adayı olarak hem de. Üstelik de yanında da nasıl oluyorsa Kaypakkayacı bir başka ekiple beraber. Vallahi Evet. Bilmiyorum.
Peki seçenekler okuyayım. Bir arasında neredesin onu da merak ettim. Maçoğlu'nun adaylığı doğru mu Kadıköy'de sorumuz. Bir, tamamen yanlış. Zaten TKP neden aday çıkarıyor Kadıköy'de? İki, TKP'nin aday çıkarması doğru ama Maçoğlu yanlış bir isim. 3. Maçoğlu doğru bir isim ama TKP'den olması yanlış. 4. Olabilir, neden olmasın? 5. Tamamen doğru bir karar. Tam olarak destekliyorum.
Yani bence TKP'nin aday çıkarması doğru. Maçoğlu yanlış şıkkı. Benim aklıma en doğru olan. Yani TKP aday çıkarabilir. O yüzden TKP'nin çıkarması doğru aday. TKP'nin seçmen az olduğu ve ciddi aldığım ya da almadığım için değil. Her parti aday çıkarabilir. O anlamda. Ama Maçoğlu istisnai bir isimdi. O marka, ben kendini sosyalist tanımlayan bir insanım. Biz sosyalistler için böyle bir marka vardı. Niye böyle bir sofraya atıldı onu anlamadığım için kesinlikle yanlış Maçoğlu'nun aday olması. Diğer şıklara bakarsak tamamen yanlış. TKP neden aday çıkarıyor? Zaten üstüme vazife değil. Maçoğlu doğru, TKP yanlış. Şöyle bir şey olsa olurdu o. Hakikaten ne bileyim CHP'nin de iştirak edeceği. İşte Maçoğlu Türkiye bir örnek bilmem ne, ama o zaman bile başka projelerle Kadıköy'ün özel bir fikri olduğunu duymamız gerekirdi. Ancak o durumda kabul edilebilir bir şeydi. Sen ne düşünüyorsun? Çok merak ediyorum hakikaten.
Ben Maçoğlu'nun adaylığını tamamen yanlış buluyorum. Yani yine TKP kendi adayını çıkarabilir, ortaklaşılabilir falan, ama yani Kadıköy'den adaylığını yanlış buluyorum. Aslında sadece Maçoğlu ile ilgili bir şey değil bu. CHP'de de var. Mesela CHP'de çok iyi bir, yani sosyal medyadan görerek iyi olduğuna kanaat getirdiğim, Kadıköy'de büyümüş, yetişmiş, Kadıköy'e hakim bir CHP'li genç var, aday adayı. Yapacaklar mı bilmiyorum.
Ya CHP'nin zaten abi şunu yapması gerekmiyor mu? Çankaya gibi, Kadıköy gibi, İzmir gibi yerlerde oturup mükemmel adayı bulması lazım.
Aynen öyle.
Çünkü bu isim olmayabilir, ünlü olmak.
Tersine ama ne yapıyor? Şunu yapıyor. Sözler veriliyor ve o sözler gereği de garanti yerlere birileri geliyor. CHP öyle. Sen komünist partisin. Ötekiler işçi partisi bilmem ne. Yani Kadıköy'de aday çıkarmaları bence doğru. Şuna katılmıyorum. Yani ille işçi mahallelerinde var olacaklar diye bir şey yok. Buradaki insanlar sosyalist olabilir. Böyle bir belediye başkanı istiyor olabilir. Aday çıkarması hakkıdır. Ben de mesela Kadıköy seçmeniyim ve içime sinmeyen bir adaya oy vermeyi düşünmüyorum bu seçimde. Adaya bakacağım yani tamamen. Ama neden Çerden ve Kadıköy belediyeciliği yapabilecek bir aday çıkarmazsın? Ya mesela Maçoğlu'na başka yerler bulunabilirdi. Yani şeyi bırakalım, ille şehir olacaksa profil olarak da çok farklı Kadıköy. Mesela bizim ilçe bazlı bir kümelendirme sistemimiz var. İlçeleri birbirine benzer benzeyen sosyodemografik ve siyasi eğilimlere göre kümeliyoruz. İzmir'de Narlıdere Dersim merkezle aynı kümede çıkar. Yap Narlıdere'ye aday. Orada bir şey kur mesela, değil mi? Ya da bulunur yani. Böyle çok ilçe vardır eminim.
Her türlü matematiğe de uygun bu yani. Hani
onu... Evet.
Burada bir de şey de yani şöyle olması olasılığı da benim çok sinirimi bozuyor. Türkiye'de küçük olanla yetinemiyor insanlar. Hani o yüzden Ovacık'tan Dersim'e de geçmeseydi keşke Maçoğlu. Bir tek Ovacık'la daha neler neler yapabilirdi. Ya da Dersim'de
bir dönem daha en azından
yapsaydı. Yani...
Evet yani tabii maalesef şöyle hesaplar oluyor. Yani gücünü görmek, işte bu seçim çalışması vasıtasıyla biraz siyaset yapmak, yeni kadrolar devşirmek falan böyle şeyler. Bu da haktır tabii yani. Ona bir şey diyemeyiz.
Elbette haktır ama memlekette herkesin bu hakkı bu şekilde kullanır. Yani benim mesela herif okul açıyor. Bir arkadaşım, çok iyi eğitimci bir arkadaşım. Mükemmel bir okul açtı ya. İkinci yılında bilmem neyi açacağım, orayı alacağım, burayı alacağım, zincir yapacağım. Sonra kendisi de soğudu gitti. Yani okul açarken de böyle, bar açarken de böyle, araba kiralama şirketi açarken de böyle. Yani bir elindekini güzel yapmaya bak ya. Niye hemen daha büyüğünü daha çok yapayım yani.
Neyse çok uzattık bu konuyu. Dediğin gibi varmış. 6 saat daha konuşuruz biz bunu.
Evet.
Açarsak. İki tane konumuz daha var. Onları biraz hızlı geçebiliriz. Sanırım zaten bir tanesinde çok anlaşacağız seninle. Hatay'da Lütfü Savaş, CHP'nin bütün toplum ve mahalle baskısına rağmen adayı ilan edildi ve arkasında da durdular. Biraz tuhaf bir şekilde durdular. Daha iyi bir adayımız yoktu. Ankette o çıkıyordu falan gibi. Yani ama durdular.
Bence Özgür Özel Hatay adayıyla kendi karizmasını bitirdi. Değişim hikayelerini boşa çıkardı. Değişim retoriğinin tükenmesi olarak görüyorum Lütfü Savaş'ın adaylığını. Asıl CHP'ye zarar verdi. Olay Hatay'ı kazanıp kazanmamanın dışına taştı. Kazansa ne olacak? Kazanmasa ne olacak? Bu kadar kirlenmiş bir isim, bu kadar üzerinden spekülasyon dönen, bu kadar ne spekülasyon, hakaretler dönen. Bir de ben şeyi de anlamıyorum. Bu kadar yani birisi benimle kolektif bir şekilde bu kadar hakaret ediyor. Dönüp bunu uzun uzun açıklamayacağım. Lütfü Savaş'ın kendisi de bir şey açıklamıyor doğru düzgün. CHP'de mahcup mahcup açıklamalar yapıyor. Bunlar olacak iş değil yani.
Bu çok da tartışıldığı için uzatmayalım ama bir de şeyi ekleyeyim ben ona. 3 dönemdir de belediye başkanı olan birisi. Yani
o zaten ayıp. Ne yapıyorsun? Sonsuza kadar mı belediye başkanı
yapacaksın? Aynen. Bir kere şöyle bir kural. Niye gelemiyor? Ben onu anlayamıyorum yani. Hadi bence 2'dir de 3 dönem yeter ya. Yetsin yani. Herkese yetsin. Bu kural abi, niye gelemiyor? Anlayamıyorum.
Dur bak, senin de Maçoğlu'nda derken aslında öyle bir hata yaptım ben. Gitsin orayı niye güzel. Orayı büyütmesin an. Yani belediye başkanlığında 2 sezon orayı kurumsallaştırmak ve insan yetiştirmek için yeterli. 2 ile kısıtlı olduğunu bilirsen eğer birini de yetiştirirsin. Yetiştirirsin dediğim varisin anlamında, çocuğunu yeğenini koyman anlamında değil. Daha doğrusu orayı Amerikan'ın dump proof dediği bir hale getirirsin. Orayı daha kolay yönetilebilir bir hale getirmek için de fırsat.
Bu soru Erdal Beşikçioğlu, namı değer Behzat Ç. Angaralı. Etimesgut'tan aday olması doğru mu? Ne alakası var? Tamamen yanlış. Ki Mansur Yavaş'ın adayı vardı, bir o yapılmalıydı. Bu yanlış karar. 3. Aday olabilir ama Etimesgut yanlış bir yer. 4. Bir sorun görmüyorum. 5. Doğru bir karar.
Yani ben bir kere Erdal Beşikçioğlu için değil, kendisi Besatçı olarak da çok severim, oyuncu olarak da çok severim ama onun için değil. Ben herhangi bir ismin adaylığını kuru kuru açıklamasına zaten bir antipatik yaklaşıyor. Bana Etimesgut'tan adaysa Etimesgut'la ilgili benim çok etkileneceğim 3-5 tane cümle kurması gerekiyor. Doğrudan ilk birinci gününden projeler vesaire bilmem ne anlatmasın tamam ama hani konuya hakim açılım ben doktorum demesi gerekiyor. Bütün adaylar. Erdal Beşikçioğlu'ndaki asıl problem aday seçilmesi değil. Adaylığını savunurken Mansur Başkan'la benim problemim yok. Etimesgut'u çok severim. Ben Etimesgut'un Eryaman'dan ibaret olmadığını biliyorum. Aferin sana. Yani bu ne? Bu düz, boş retorik. Dolayısıyla ben ciddiye alamadım adaylığını. Ama bu sebepten dolayı.
Ben herhangi bir ünlünün, bu sanatçı olabilir, sporcu olabilir, siyasetle ve o yerle, belediyecilikle özel ayrı bir ilgisi yoksa, bir tecrübesi, deneyimi yoksa aday yapılmasına doğru da bulmuyorum. Yani o bir tür istismar. Onun ünlü olmasını kullanıyor. Genellikle de seçmende de karşılığı da olmuyor.
Arnold Schwarzenegger Kaliforniya valisiydi ama.
Ama işte onun başka özellikleri vardı. Şimdi mesela Gökhan Zan da Hatay'dan aday olmak istiyor falan. Ama hani oranın çocuğu, depremde çok uğraştı falan, bir siyasete atılma arzusu var. O biraz daha anlaşılabilir geliyor bana.
Yani şöyle, benim dediğim de aslında senin dediğine çok uzak değil. Yani herhangi birisi, bir celebrity de olabilir, sokaktaki insan da olabilir. Bir fikri varsa o şehre dair, o şehri tanıyorsa ve bunu sana hemen belli eder zaten. Benim annem Batıkent'te oturuyor. Ben Batıkent'e 30 yıldır geliyorum, gidiyorum. Bir süredir burada yaşıyorum. Şimdi benim Batıkent'le ilgili sana, beni Batıkent adayı yapsan, Batıkent belediyesi yok gerçi ama, ben sana bir solukta Batıkent'le ilgili bir şey şeyler söylerim, söylemeden duramam zaten. Gökhan Zan da Erdal Beşikçioğlu da bu bölgeyle ilgili konuşmuyorlar ki, siyasi konuşma yapıyorlar. Ya bir kere siyasetçi değilsin sen, niye siyasi konuşma yapıyorsun?
Evet, burada bugünlük duralım. Böylece tamamlamış olduk konularımızı. Yerel seçimleri konuştuk. Öne çıkan 5 konuyu tartıştık. Tekrar görüşmek üzere.